أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتابımızda sekülerizm bilimsel toplum ve laik ahlak bölümüne geldik. Daha evvel son konu olarak İslam toplumunda laikliğin çıkması gerçekten bir ihtiyaç oldu da mı laiklik çıktı? Batı toplumlarında laikliğin ortaya çıkışı bir ihtiyaca binaen de kilisenin baskısından, din adamlarının baskısından, hurafelerinden kurtulmaktan başka çare yoktu. Bunun da yolu laiklik idi. Orada bir ihtiyaç olmuştu. Orada laiklik özgür olmak için gerekiyordu. Normal bir insan gibi yaşayabilmek için de gerekiyordu. Ruhbanlıktan kurtulabilmek için. Kilisenin dogmalarından, hurafelerinden kurtulmak için gerekiyordu. Krallara karşı gelebilmek, onların zulümlerine karşı koyabilmek için gerekiyordu. Bilimin gelişmesi için gerekiyordu. Fakir fukaranın sömürülmemesi için burjuva tarafından veya işte krallar tarafından, feodaller tarafından sömürülmemesi için laiklik gerekiyordu. Yani din adamları sınıfının her türlü hurafesinden ve baskısından ve zulmünden kurtulması için Batı toplumunun laikliği ilan etmesi gerekiyordu. O yüzden onlar laikleştiler. Bu bir bakıma bir zaruret idi onlar açısından. Ve ondan sonra Batı'da bilim de gelişti. Diğer alanlarda da özgürlükler gelişti. Demek ki orası için bir yönüyle yani gerekliydi. Ama İslam aleminde böyle bir şeye ihtiyaç mı vardı? Yani bize bir kere sınıf yok yani. Din adamları sınıfı diye bir sınıf yok. Dolayısıyla böyle bir baskı da söz konusu değildi. Bizde dinin kendisi devlete müdahildir. Müdahale eder. Din adamları değil. Zaten din adamları sınıfı olmadığı için herkes din adamıdır. Her Müslüman zaten dinin adamıdır. Bu davanın adamıdır. Onun için din adamları diye bir sınıfa ihtiyaç yoktur. İslam'da din alimleri vardır. Ama bunlar özel imtiyazlı bir sınıf değildir. Dolayısıyla İslam'da din adamları sınıfı olmadığına göre neden İslam toplumunda laiklik ilan edilmiştir? İslam toplumunda laikliğin ilan edilmesi aslında dini toplumsal hayattan kaldırmak için ve dini devlet nizamından uzaklaştırmak için, sosyal hayattan kaldırmak, yönetimden uzaklaştırmak gibi maksatlarla yapılmıştır. Çünkü zaten din adamları sınıfı olmadığı için onları uzaklaştırmak diye bir ihtimal söz konusu değildi. Uzaklaştırılacak olan bu durumda dinin kendisi olmuştur. Ve çünkü dinin kendisi, yani İslam'ın kendisi zaten devlete karışmaktadır, yönetime karışmaktadır. Şu şöyle olmalı, bu böyle olmamalı diyen, dünya ile ilgili kanunları olan, şeriat kısmı, kanunlar kısmı olan bir dindir. Ondan dolayı Orta Doğu'da laikliği kabul eden devletler dine karşı, yani dini toplumdan uzaklaştırmak, din adamlarını değil, dini idareden uzaklaştırmak zorunda kalmışlardır. Tabiatıyla bu sonuçta dine karşı bir tavır almaya götürmüştür. Avrupa'da, Amerika'da laiklik uygulaması ile Orta Doğu'daki, Türkiye'deki laiklik uygulaması birbirinden bu yönüyle biraz farklı olmuştur. Yani onlar dini tamamen hayattan söküp atmak gibi bir yol izlememişler. Zaten din onların hayatına karışmıyor. Bir takım öğütlerden ibaret, ahlak kurallarından ibaret olduğu için din zaten onların hayatına karışmıyor. O yüzden dini, yani dinle direkt mücadele etmelerine gerek olmamıştır Batı'da. Ondan dolayıdır ki mesela Avrupalı liderler yemin töreninde İncil'e el basarak yemin ederler. Yani bunu gayet normal görüyorlar. Bunu laiklikten bir taviz vermek olarak görmüyorlar. Çünkü onlar laikliği tamamen dinsizlik olarak, dinle savaşmak olarak anlamıyorlar. Din adamları sınıfının hakim olmasını engellemek olarak anlıyorlar. Daha evvel bunlara temas etmiştik. Şimdi işte bu laiklik, İslam alemine sokulan bu laiklik nasıl bir ahlak meydana getirdi? Yani her bir sistemin kendine göre bir ahlakı olur. İster istemez bir ahlak meydana getirmek zorundadır. Aksi halde o sistem ayakta duramaz. Sistemin ayakta durabilmesi, kendine uygun bir kitle, bir kadro, sonra bir kitle ve böyle bir ahlak meydana getirmesiyle mümkündür. Aksi halde çöker. Sürekli çatışmalar meydana gelir ve çöker. Onun için İslam da böyle bir ahlak nizamı meydana getirmiştir. Yani önce tevhid akidesi yerleştirilmiştir. Tevhide uygun ibadetler gelmiştir. Sonra ahlak kuralları gelmiştir. Yani İslam da bir inanç sistemi ve bu inanca uygun da bir ahlak sistemi ortaya koymuştur. Dolayısıyla kapitalizmin de bir ahlak sistemi olacaktır. Sosyalizmin de kendine göre olacaktır. Hristiyanlığın da, Yahudiliğin de, laikliğin de. Yani başka türlü o sistem ayakta durmaz. O ahlaka göre bir toplum meydana getirmezseniz uzun süre ayakta kalamazsınız. Onun için böyle olması gerekiyordu yani. Peki şimdi bu İslam alemine dışarıdan getirilen bu fikirler, bu ideolojiler nasıl bir ahlak meydana getirdi bizde? Ona bakalım. Bir kere eski Müslümanların şahsiyeti, kişiliği son asır Müslümanlarında kalmadı. Dünyevileştirdi. Sekülerizm Müslümanları da dünyevileştirdi ve her şey dünya menfaat için olmaya başladı. Basitleşti, şahsiyet kaybına uğradı Müslümanlar. Ben yıllar evvel demiştim, bu gavurlar bizi gavur edemediler. Komünist, Yahudi, Hristiyan falan filan yapamadılar ama bir şey yaptılar. O da şahsiyetsizleştirmek. Bizi şahsiyetsizleştirdiler. Büyük bir kitle, tabii ki tüm insanları kastetmiyoruz ama büyük bir kitle eski şahsiyetine sahip değil. Eski insanımız inandığı bir şey için gerekirse ölürdü. Böyle olanlar azaldı. Eski insanımız haram olarak gördüğü bir şeyden uzak dururdu. Menfaati gereği olsa bile yine de haramdır diye reddederdi. Şimdi bir şey haramdır diye reddedenler ahmak olarak görülüyor. Yani vatanı milleti sen mi kurtaracaksın deniyor. Aşağılanıyor. Demek ki şahsiyet öyle bir bozulmuş ki menfaatçi olmak, menfaatine göre davranmak, akıllı insanın kârı, menfaatine göre davranmayıp inançlarına göre davranmaksa ahmakların işi gibi görülüyorsa bir toplumda, o toplum ahlakını kaybetmiş toplumdur. Şahsiyeti bozulmuş bir toplumdur. Tanzimat'tan itibaren, hatta daha da evveli var tabii ki. Yani şöyle diyelim, batılaşmanın başladığı zamandan itibaren Müslümanlar her gün ahlak olarak kayba uğradılar. Esaret psikolojisine girdiler. Esir milletlerin ahlakına sahip olmaya başladılar. Esir milletlerin bir ahlakı oluşur. İbn Haldun da bunu mukaddimesinde anlatır. Esir milletlerde meydana gelen ahlak. Bir toplum başka bir toplum tarafından esir alındığı zaman yavaş yavaş ahlakı değişmeye başlar. Kendisini esir alanlara hayranlık duymaya başlar. Onların ahlakını almaya başlar. Onların örfünü, onların kılık kıyafetini. Aslında bu bir mağlubiyettir yani. Esirlerde olan bir psikolojidir bu. Normalde kendisini yenen, kendisini esir eden milletlere karşı nefret duyacağına, onlara hayranlık duymaya başlar. Bir taraftan nefret duyuyor belki bazıları, ya da hepsinde belki bir yönüyle nefret de var ama bir yönüyle de hayranlık var. Yani bunlar bizi böyle yendiklerine göre böyle ileriye gitmişler, biz geri kalmışız deyip onlara hayranlık duymaya başlarlar. Halbuki ileri gitmek, teknolojide gelişmiş olmak başka bir şeydir. İnsanlıkta ilerlemiş olmak, medeniyette ilerlemiş olmak başka bir şeydir. Ama bunu düşünemezler ve hayranlık duymaya başlarlar. Bu tabiatıyla onları esir eden milletlerin ahlakını alma sonucunu doğurur. Yani onlara hayranlık duyduğu için o milletlerin örfünü, ahlakını, kanunlarını, kılık kıyafetini, her şeyini almaya başlar. Ve hatta onlara ne kadar çok benzerse o kadar çok şereflenir, o kadar çok kendinden emin olur, mutluluk duyar. Halbuki tam tersi olması icap eder. Seni esir alan, sana zulmetmiş, seni esir almış olan toplumlara hayranlık duyacağına, onlara özenti duyacağına, onlara karşı cihat duyguları içerisinde, onlara karşı mücadele duyguları içerisinde olması beklenirdi. Ama öyle olmuyor. İşte yani insanoğlunun gücün karşısındaki boyun eğişi bu. Güçlünün karşısında boyun eğiyor, onlara itaat ediyor, onların dediği gibi oluyor. Ve ahlakı da değişiyor zamanla. Her şeylerini ala ala, onlara tabi hayran olunca onların her şeyini alıyor. Onlara ne kadar benzerse o kadar şeref duyuyor kendi veya etrafındakiler, onu o kadar yüceltiyor. Mesela çok modern bir insan canım. Halbuki modern dünya dediğin dünya, dünyanın en alçakları yani. Yani şimdi çok modern bir insan canım dediğiniz zaman aslında çok alçak bir insan demiş oluyorsunuz aslında. Çok modern bir insan, çok alçaklara çok benzeyen bir insan. Yani alçakları kendine örnek almış bir insan. Alçaklar gibi giyinen, alçaklar gibi konuşan, alçaklar gibi olan bir insan. Alçaklar gibi örfü adeti, alçaklar gibi ahlakı, onlara benzemiş bir insan demek aslında. Çok modern bir insan dediğiniz zaman yani alçaklara benzeyen bir insan. Çünkü bugünkü modern dünyada modernler alçak yani. Modernlerin en modern olanları kimler? Avrupa ve Amerika. Bugün dünyayı sömürenler de bunlar değil mi? Her tarafta haksız savaşlar çıkartanlar bunlar değil mi? Tek düşündükleri kendi menfaatleri olan, tüm dünyada savaş çıkartmayı caiz gören bunlar değil mi? Toplumların ahlakını bozanlar, onları kendi medeniyetlerinden uzaklaştıranlar, kendilerine kul köle yapanlar, Allah'ın kullarını kendilerine kul yapanlar, nefsin kulu yapanlar, şeytanın kulu yapanlar, daima şehveti tahrik edenler, insanı hayvanlaştıranlar, insanı hayvan durumuna getirenler, insan ruhunu değil de şehvetini öne çıkartanlar. Hayvanda da şehvet var. Marifet buysa, yani çok modern bir insan deyince sanki güzel bir insan gibi, halbuki çok kötü bir insan manasına gelmesi lazım toplumda. Çok modern dediğin zaman mesela birine seni dövmesi lazım, senden kavga etmesi lazım aslında. Sen, yani küfretmişin gibi kabul etmesi lazım aslında. Sen nasıl bana modern dersin demesi lazım. Yani sen bana küfrettin demesi lazım. Mesela diyelim ki vallahi bana kalırsa bir insana yamyam demekten daha kötü bir şey modern demek yani aslında. Çünkü yamyamlar dünyayı sömürmüyor hiç olmasa. Gariban gariban orada yaşıyorlar kendi kendilerine. Bunlar dünyayı sömürüyor. Dolayısıyla bir insana küfredeceksen, modern desen, bize göre o bir küfürdür yani. Ama onlar öyle görmezler. Onlar modern olmayı üstünlük olarak görürler. Halbuki kafirlere benzemiş olmaktadırlar. Zalimlere, emperyalistlere, dünyanın kanını emenlere, dünyada haksız savaşlar yapanlara, milletlerin namuslarını kirleten John'lara benzemiş olmaktadırlar. John'o değil, pardon, Johnny. John'o buradaki bir aşiret. Elhasılı esirler böyle oluyor yani. Esir olmanın sonucu. Mesela Kur'an-ı Kerim bize esir bir toplumdan bahsediyor. Kur'an'ın en çok zikrettiği toplum İsrailoğulları. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti Firavun'un esareti altında kala kala epeyce bir süre, belki birkaç asır kadar, onların esareti altında kala kala tamamen izzetlerini, şereflerini kaybetmişlerdi. Ve Musa Aleyhisselam onlara gönderildiği zaman Musa Aleyhisselam'ı tabiri caizse verem ettiler. Semi'ana ve asayna diyenler bunlar. Her şeye itiraz edenler bunlar. Kendi peygamberlerini bile bu kadar üzdüler ve daima itiraz ettiler. Bu nedendi? Çünkü onlar asırlarca Firavuni sistemin, Firavunların, diktatörlerin esareti altında şahsiyetlerini kaybetmişlerdi. Onlara insanca yaşama hakkı verildiğinde, özgürlükleri verildiğinde hep dayakla iş yapmaya alışmış, itaat etmeye alışmış olan bu kişiliğini kaybetmiş toplum, dayak olmayınca itaat etmiyorlardı, semi'ana ve asayna diyorlardı. Dün Firavun'a semi'ana ve ata'na diyenler, Firavun'un askerlerini görünce, kılıcını görünce, dayağını görünce Firavun'a semi'ana ve ata'na diyorlardı. Hazreti Musa Aleyhisselam'a da semi'ana ve asayna diyorlardı. İşte bu kişiliğini kaybetmektir. Demek ki yani kişiliksizler dayak zoruyla itaat ederler. Kişilikli insanlar gönülden itaat ederler. Bu bir kişilik kaybıdır yani. İsrailoğullarının kişiliklerinin bozulması bundandı yani. Uzun zaman diktatörlüğün emri altında, zulmü altında inim inim inleyince ahlakları değişiyor. O yüzden Orta Doğu'nun her tarafında diktatörlüklerin kurulmasının bir sebebi de budur. Orta Doğu, yani Müslümanlar olarak şöyle bir bakın, bütün Orta Doğu'da darbeci hükümetler darbeyle başa gelmiş. Sürekli darbeler olur Orta Doğu'da. Olmuştur. Özellikle geçmişte daha fazla oluyordu. sürekli darbeler oluyor ve diktatörlükler kuruluyor. Asan, kesen, doğrayan, kimseyi konuşturtmayan, özgürlüğe müsaade etmeyen diktatörlükler kuruluyor. Bu hem o ülkelerin geri kalması için oynanan bir oyundur, hem o ülkelerde İslami hareketin gelişmemesi için, diktatörler eliyle durdurulması için başvurulan bir taktiktir. Hem de o milletlerin ahlakının bozulması için, diktatörlüğün altında, emri altında yaşayanlar kişiliksizleşirler. Tembel olurlar aynı zamanda. Yani ne ekonomileri gelişir, ne kişilikleri gelişir, ne de İslami bir hareket gelişir. Onun için Orta Doğu'da diktatörlükler meydana getirildi. İşte demek ki bir toplumda nasıl bir nizam hakimse, ona göre de bir ahlak meydana geliyor. Toplum nizamı ahlakı doğuruyor, yani kendine uygun bir ahlak yapısı vardır. Dolayısıyla da onu hakim kılmaktadır. Biz de Orta Doğu'nun çocuğu olarak, antiparantez şunu da belirteyim, tabii biz Orta Doğu'nun çocuğu olmakla şeref duyuyoruz. Avrupalı, Amerikalı, zalim emperyalistlerin çocuğu olacağıma, mazlumların çocuğu olmayı tercih ederim. Babam zalim olacağına mazlum olsun daha iyidir. Ama tabii ki en güzeli zalimlere karşı mücadele eden bir babanın çocuğu olmaktır. Orta Doğu'da yavaş yavaş böyle mücadele edenler ve onların yeni nesil çocukları meydana geliyor elhamdülillah. Şimdi böyle bir ahlak meydana gelir ve geldi dedik. Yani Orta Doğu insanında, Orta Doğu dersini yaparken de anlatmıştım. Yani Orta Doğu çok acayip bir durumda yani. İnsanlar, her yetkili altındakiler çok acayip ezebiliyor yani. Ve diktatörlüğün olduğu yerler kimse konuşamıyor, kimse hakkını arayamıyor, kimse itiraz edemiyor. Ve de rüşvet de çoğalıyor. Yine kimse konuşamıyor. Çünkü kimsenin konuşamayacağını herkes bildiği için isteyen istediği gibi zulmediyor, isteyen istediği gibi rüşvet yiyor. Her türlü ahlaksızlık, insanların konuşamadığı, haklarını arayamadığı yerlerde çoğalır. İşte Orta Doğu'ya ve İslam alemine sekülerizm denilen fikir, laiklik denilen fikir, bunlar yerleştirildi. Şimdi laiklik, Araplar Almani derler, laiklere Almani. Yani ilmani aslında. Yani aynı fethayla söylerler de Almani derler. Hatta insan acaba Alman ya iyi mi kastediyorlar, yani Almancı, Almanya taraftarı gibi değil aslında, o Arapça bir kelimedir, yani Alman'la alakası yok da ilim kelimesiyle alakalı. İlm, ilmani, yani laiklik böyle isimlendirilmiştir. Aslında Arapçaya böyle tercüme edilmesi de doğru değildir. Sanki laiklik ilim hareketi, bilimsel bir hareket ve işte dini referans almayan, bilimi referans alan bir hareket gibi, böyle bir isimle, ilim kökünden, ilim yani ilim kökünden bir kelimeyle karşılanmış olması, aslında o da bir oyundur yani. Ne alakası var laikliğin ilimle? Yani sanki din ilme düşman mıdır ki laiklik de ilim taraftarı, bilim taraftarı? Yani din düşman mı yani? İslam'ın ilk emri oku zaten. Ya nasıl oluyor da laikliği ilim kökünden gelen bir kelimeyle karşılıyorlar? Bu da ayrı bir oyundur. Yani insanları laikliğe teşvik etmek için laikliğin Arapçasını böyle koydular. İlmani, Almani diyorlar Araplar da. Yani orada bir söyleyiş hatası var. Sanki yani laiklik ilme uymakmış, bilime uymakmış, dine uyarsan bilime uymuş olmuyormuşsun. Halbuki böyle değil, halbuki yani İslam zaten bilimin önünde gidiyor yani. Bilim daha sonra gelip İslam'ın dediğini söylüyor. Bütün alanlarda gerek gökyüzüyle ilgili ayetler, gerek denizin dibindeki olayları anlatan ayetler, hadisler, gerek toplumsal olaylarla ilgili ayetler ve hadisler, sosyoloji kanunları, hepsi sonuçta insan psikolojisiyle ilgili ayetler, hadisler. Sonuçta dünya geliyor, Allah'ın ve Resul'ün dediğini söylemek zorunda kalıyor eninde sonunda. İslam Allah'tan olduğuna göre zaten ilmin önünde gidiyor. Çünkü ilmin kaynağı Allah'tır zaten ve Allah göndermiştir İslam'ı. Yani özetle aslında Arapçaya ilim kökünden bir kelimeyle tercüme edilmesi, bu da ayrı bir oyundur yani. Sanki laiklik ilim hareketi de İslam sanki ilme karşı. Niye, İslam Hristiyanlık mı oldu? İslam'ın tarihinde hani ne zaman mesela bilim adamlarını idam etmiş? Ne zaman İslam tarihinde Engizisyon mahkemeleri kurulmuş yani? Ne zaman bir İslam alimi bir bilim adamını bir teorisinden dolayı idamına fetva vermiş yani? Yani böyle bir şey mi olmuş? Neyse, laiklik işte bu, yani bilimsellik gibi. Diğer taraftan sekülerizm, dünyevileşmek, her şeyi dünya gözüyle görmek, ahireti inkara götüren bir anlayış. Ahireti yok gibi kabul eden, sanki hesap kitap yok, bütün baktığı nokta madde, şeytan gibi. Şeytan da öyle bakmadı mı? Halaktani min nar ve halaktahu min tin demedi mi? Adem'e niye secde etmiyorsun dediği zaman Allah Azze ve Celle dedi ki, ya Rabbi, beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Neye baktı yani? Maddeye, ham maddesine baktı yani. Halbuki bakması gereken nokta ham maddesi değildi, kendisiydi. Yani Allah'ın üstün dediği üstündür. Allah'ın üstün bir ruh bahşettiği üstündür. Ruha bakacağına tuttu, maddeye baktı. İşte bu seküler olanlar böyle insanın takvasına, insanın şahsiyetine, insanın kişiliğine bakmazlar. Tamamen dünyevi bir gözle bakarlar. Dolayısıyla İslam aleminde eğer birileri veya şöyle söyleyelim, İslam aleminde toplumun genelinde ya da önemli bir kesiminde insanın takvasına bakmıyor, insanın malına mülküne bakıyor, kılık kıyafetine bakıyor, ayakkabısına bakıyor, taksisine bakıyor, ona göre değer veriyorsa, bu nasıl bir ahlaktır? Bu seküler bir ahlaktır. Sekülerizmin kabul edeceği bir ahlaktır bu. Yani çünkü İslam bunu kabul etmez. İslam'ın kendine has bir ahlak sistemi vardır ve bu ahlak sistemine göre Allah katında en üstün olanlar takvaca en üstün olan kimselerdir. İnne ekremakum indallahi etkakum buyuruyor Kur'an-ı Kerim Hucurat suresinde. Allah katında en üstün olan, en takva olandır. Peygamberimiz de buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem, bir insana, bir zengine zenginliğinden dolayı hürmet edenin dininin üçte ikisi gider. Yani Allah Resulü sakın böyle bir şey yapmayın demek istiyor. Bir insana dininden dolayı hürmet edin, zenginliğinden dolayı değil. Böylece Allah Resulü bizi şerefli insanlar durumuna getiriyor, İzzet sahibi yapıyor. Maddenin önünde eğilmeyen erkek adam erkek adam yapıyor, şahsiyetli adam yapıyor, aziz yapıyor, izzet sahibi yapıyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim velillahil izzetu ve li resulihi ve lil müminin buyurur. İzzet, şeref kimindir? Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. Mümin izzetlidir. Dolayısıyla zenginliğin önünde eğilmez. Zenginin önünde eğilmek aslında maddenin önünde eğilmektir. İnsan maddeden üstündür. İnsan böylece yükseltiyor yani İslam. Maddenin önünde eğilecek, zenginin önündeki büklüm olacak olan bir insanı tutuyor, şereflendiriyor, yükseltiyor, diyor ki madde önünde eğilme. Zengine zengindir diye çok hürmet etmene gerek yok. Bak ahlakına bak, namuslu şerefli bir insan mı? Takva sahibi bir insan mı? Değil mi? Değilse kıymet verme. Böyle bir insansa ondan dolayı kıymet ver, zengin olduğu için değil. Demek ki seküler ahlakta insan zengine zengin olduğu için kıymet verir. Ve zenginlerin, ya da daha doğrusu zengin de değil, dünyevileşmiş, her zengin dünyevi olmayabilir. Her zengin seküler olmayabilir. Tabiatıyla laik ahlak ile seküler ahlak aslında iç içedir yani. Onu da açıklayacağız. Bunlar sonuçta aslında aynı ahlaka sahip olmak zorunda kalacaklardır. Çünkü laik de sonuç itibariyle dünyevidir. Dini hayatın dışına atmıştır. Din hayatının dışında olduğu için din yaşamayan bir insanın ahlakı ne ise onda da öyle bir ahlak meydana gelecektir. Seküler olan da öyledir zaten. O halde İslam öyle bir ahlak nizamı meydana getiriyor ki insanı dünyevileştirmiyor, tam tersine Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki bunlar hepsi basit şeylerdir. Kur'an'a göre dünya nimetleri basittir. Zuyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi vel benîn vel kanâtîril mukantarati minel zahbi vel fiddati vel khaylil musavvameti vel en'âmi vel hars zâlike metâul hayâti dünya vallâhu indahu husnul me'âb. İnsanlara hoş gösterilenler, şunlar hoş gösterildi: kadınlar, oğullar, kantar kantar altınlar ve gümüşler, atlar yani mercedesler, binekler, ekinler, tarlalar, bahçeler, insanlara hoş gösterildi. Halbuki bütün bunlar dünya hayatının basit geçimliğidir. Asıl varılacak olan yer Allah katındadır. Şimdi Allah Azze ve Celle sekülerleşmeyelim diye, o ahlaka sahip olmayalım diye dünya nimetlerinin basit olduğunu bize ilan ediyor. Şimdi o zaman insan dünya nimetlerinin basit olduğunu düşündüğü zaman, o zaman kendisi o dünya nimetlerine tapmaz, sekülerleşmez, dünyevileşmez. Veya birileri öyle olmuşsa, o dünya nimetlerine sahip olmuşsa, zengin olmuşsa, onların önünde iki büklüm olmaz. Çünkü zaten kendi katında, kendi gözünde dünya nimetlerinin pek bir kıymeti yoktur. Asıl varılacak olan yer Allah katındadır der. Dünya hayatını önemser. Çünkü bir defa bu dünyaya geldik ve sonunda ya cennet ya cehennem var. O yüzden dünya hayatı önemlidir İslam'a göre. Dünya nimetleri değil, dünya hayatının nimetleri değil. Dünya hayatı önemlidir. Yani İslam bu şekilde bizi seküler olmaktan, böyle bir ahlaka sahip olmaktan koruyor. Aslında ayetlerin bir perde arkası oluyor yani. Allah Azze ve Celle mesela neden bizi dünya perest olmak dan korumaya çalışıyor? Neden bize mesela bu ayetlerle hitap ediyor? Bunlar basittir diyor. Bunlar yalnız bir metadır diyor. Geçicidir diyor. Basittir. Geçim mi? Ya hayat da yani yaşayasınız diye verilmiş. O kadar yani. At da, deve de, gümüş de, altın da. Yani dünyada yaşamanız için verilmiş. Zaten dünyanın kendisi fani yani. Bunları bilin. Buna göre bakın bu nimetlere. Derken yani Allah'ın maksadı nedir? Aslında Allah Azze ve Celle bu şekilde dünya nimetlerini bize basit gösterirken bizi seküler olmaktan koruyor yani. Yoksa bizde o ahlak meydana gelecektir. Ve hatta Allah Azze ve Celle bizi bu böyle bir sapmadan koruduğu gibi aynı zamanda malın önünde eğilmekten koruyor. Zenginlerin önünde eğilmekten koruyor. Ve mal mülk için, zevk sefa için her türlü iğrençliği kabul eden bir insan olmaktan koruyor ve aynı zamanda intihardan da koruyor hatta. Neden? Yani nasıl bir alaka var? Şöyle bir alakası var. İntihar edenler aslında dünyayı sevmediklerinden intihar etmezler. Haddi zatında onlar dünya sevgisi kalbinde çok olan insanlardır. Ama bir türlü dünya ellerine geçmemiştir. O zaman bunalıma girip intihar etmektedirler. Bir insan dünyayı bir imtihan yeri olarak görse, basit görse, dünya nimetlerini basit görse, tüm dünya nimetleri eline geçse, gene önemsemez, bir Karun olmaz, bir Firavun olmaz, gene kul olduğunu bilir, bunu unutmaz, çok önemsemediği için dünya nimetlerini, gene kendisinin bir spermden yaratıldığını unutmaz, ona göre davranır ve tam aksine tüm dünya nimetlerinden mahrum olsa yine de çok önemsemez, yine de bunalımlara girmez, intiharı seçmez. Çünkü zaten onun gözünde basittir dünya nimetleri. Yani Allah Azze ve Celle bizi öyle bir eğitiyor ki Kur'an ayetleri insana aynı zamanda huzur da veriyor yani. Nasıl huzur veriyor? Mesela sen dünya peres olursan huzurlu olamazsın ki. Çünkü her şeyi istersin, her şeyim olsun, her şeyim o. Bu insanı mutsuz yapar. Ama insan dünyayı koyması gereken yere koyduğu zaman, çok önemsemediği zaman, çok büyütmediği zaman, o dünya nimetlerine sahip olmasa bile yine mutludur. Çünkü zaten onun gözünde basittir. Evet, yani İslam bakışı bu. Evet.
Hocam, hadiste zenginin önünde evlen kişinin dünya müşterisi gitmiştir ifadesi zenginden bahsederken, yani sadece mal zenginliğini mi kastediyor, yoksa mesela makam zenginliği, yetki zenginliği, bunların içerisine girer mi?
Yok, hadiste maldan bahsediyor ama biz yani geniş anlarsak makam da eğer Allah'ın kabul ettiği bir makam değilse ona da bizim hürmetimiz olamaz. Mesela Firavuni bir sistemde Firavun'un makamına mesela Müslüman saygı gösteremez. Yani işte efendim o devletin başıdır, şudur budur deyip mesela eğer bu caiz olsa o zaman tüm peygamberler kendi bulundukları toplumlardaki firavunlara hürmet etmeleri beklenirdi. Etmediler, hatta onlarla savaştılar. Onlara karşı mücadele verdiler. Demek ki sadece Karunlara karşı değil, firavunlara karşı da biz o hürmeti, tazimi gösteremiyoruz yani, caiz olmuyor.
Hocam şöyle, mesela kişinin bir makamı var, mevkisi var. Bir başka kişinin o makamla birden bir işi var. Yani ne kadar bitirmesi gerektiği bir işi var. O işi elde edebilmek için, kendi işini bitirebilmek için, yani eğiliyor, bükülüyor, yani kıt büklüm oluyor, yani yağcılık, yalakalık, her türlü şey yapıyor. Yani bu sırf kendi menfaatini elde edebilmek için o makama değil de yani makamda bulunan kişiye bu şekilde yani eğip bükülmek, yani o anlamda da.
Bu kişiliksizliktir. Yani bir Müslümana yakışmaz böyle bir hareket. Yani bir işini hallettirebilmek için böyle iki büklüm olmak, makamdaki insanlara karşı böyle yalvarır yakarır, dal kavukluk yapar, bir pozisyona kendini düşürmek, bu Müslümanın ahlakı değildir. Bunlar sonuçta aslında kişilik zafiyetinden dolayı olan şeylerdir. Kendine güvenen, Allah'a güvenen, kendine güvenen, Hakk'a güvenen insanlar böyle olmaz. Yani olacaksa olsun, olmayacaksa olmasın der. Nasıl bir tavır koyması gerekiyorsa o tavrı koyar. Elbette Müslüman saygısızlık yapılması doğru olmayan makama saygısızlık yapmamalıdır. Eğer saygısızlık yapmak doğru değilse İslam'a göre, İslam onu kabul ediyorsa tabii ki ona karşı saygılı olmakta bir beis yoktur. Ama bu normal bir saygıdır yani. Fakat bunun ötesi, dalkavukluk noktasına çıkan bir saygı, tazim noktasına çıkan bir saygı, bu İslam ahlakı değil. Bu olsa olsa sekülerlerin ahlakıdır. Seküler olan bir insan, bütün dini imanı para olan bir insan, ahiret anlayışını kaybetmiş bir insan, onlar da böylesi dal kavukça hareketler olur yani. Ve bu Türkçe'ye geçirilirken çağdaşlaşma olarak geçirildi. Halbuki demin dediğim gibi aslında laiklik Arapça'ya geçirilirken almani olarak ilimle sanki bir alakası varmış gibi laikliğin. İlme önem veren, bilime önem veren, sanki dine önem vermeyen. Ne alakası var? Laiklik ilme mi önem veriyormuş yani? Nasıl ki bu yanlış bir tercümeydi ve kasıtlı olarak bu böyle sokuşturuldu Arapça'ya. Aynı şekilde Türkçe'ye de sekülerizm böyle aslında dünyaya tapmak diye söyleneceğine tutulu çağdaşlaşma olarak söylenildi. Öyle tercüme edildi. Bu da ayrı bir oyundu. Yani aslında kavramlara çok dikkat etmek lazım. Bizi kavramlarla bozdular. Önce kavramlar üzerinde uzmanlar çalışıyorlar. Ondan sonra o yanlışı topluma kabul ettirebilecek şekilde, güzelleştirecek şekilde bir başka kavramla tercüme ediyorlar. Yani çağdaşlaşmak da bir marifet değil. Ama birçok Müslüman çağdaşlaşmayı da bir şey zannetti. Halbuki seküler olmaktı aslında. Yani ahireti ahiret anlayışını yavaş yavaş kaybedip her şey dünya için, dünya içindir gibi bir şey yani aslında sekülerizm. Yani sanki bu özeti bu yani, dünya içindir. Yani bu dünyaya geldik, dünyada yaşamak için geldik. Ye, iç, yat, istediğin gibi her türlü şey caiz. İsterse yaptığın şey ahlaksızlık olsun, namussuzluk olsun. Önemli olan bu dünyada keyfine göre yaşamaktır, bol bol para kazanmaktır. İster faiz yoluyla, ister gasp yoluyla, isterse uyuşturucu satmak yoluyla, isterse kadın satmak yoluyla. Ne olursa olsun önemli değildir. Yani seküler ahlak her şeyi caiz görür. Her şeyi caiz görür. Ve laiklik ile ne amaçlanmıştı? Amaçlardan birisi de, Osmanlı'da sınıf yoktu, sınıflı bir toplum meydana getirmek. Laiklik sınıflı bir toplum meydana getirmeyi de hedefliyordu. Kapitalist toplumlar gibi, zaten sonuçta kapitalizm hakim olacaktı. Laikliğin hakim olduğu ülkede kapitalizm de hakim olacaktı ve sınıflar meydana gelecekti. Böylece Osmanlı'da da sınıf, ya artık Osmanlı tabii Osmanlı olmaktan çıkacaktı. Şimdi bizim geldiğimiz durum sınıflı bir toplum, alt sınıf, orta sınıf ve üst sınıf, burjuva, orta direk ve proletarya. Avrupa gibi böyle sınıflar, kapitalist toplumlarda olduğu gibi sınıflar meydana getirmek istenildi. Ve o yüzden de hatta devlete ait olan arazilerin birçoğusu halka satıldı. Devlete ait olan arazilerin birçoğunun halka satılması aslında sınıfları doğurmuştur. Sınıfların oluşmasına katkıda bulunmuştur. Çünkü büyük toprak parçaları bazı kimselere ucuz yollu verildi. Onlar köşeyi döndüler. Ve o zaman yani sınıflar meydana geldi. Tabii bunu önleyebilmek için tarihin bazı devrelerinde toprak reformu adı altında o toprak parçalarını tekrardan alıp fakirlere dağıtmak şeklinde bir takım yollara başvurulduysa da bunlar da çok öyle adam akıllı çözüm yolları değildi. Zaten zoraki bir defa ya yapıldı ya doğru düzgün yapılamadı. Ondan sonra da tamamen toplum kapitalistleşti gitti. Bu bir önlem olamadı yani toprak reformu. Çünkü büyük topraklar zaten satılmıştı yani. Ve o büyük toprakların sahipleri feodaller, solcuların ifadesiyle ağalar, bunlar yani toprağı akrabaların üzerine paylaştırdı, oldu bitti. Yani kendisinin mesela diyelim 2000-3000 dönüm tarlası var. Şimdi buna devlet el koyacak diye, toprak reformuyla fakirlere daha dağıtacak diye korkusundan bütün sülalesinin üzerine onar dönüm, 50'şer dönüm yapar, olur biter. El mi yaman, bey mi yaman. Sonuçta laiklik sınıflı bir toplumun meydana gelmesini de sağladı. Nasıl sağladı? Çünkü İslam'a göre mesela onlar devletin arazisi ve satılmaması gerekiyor. Bundan, İslam'ın bu hükmünden kurtulabilmesi için laikliği ilan etmeleri gerekiyordu. Yani İslam bazı şeylere müsaade etmiyor. Sınıflı bir toplumun meydana gelmemesi için büyük bir sermayenin bir insanın elinde toplanmasını İslam istemiyor. Burjuva sınıfının meydana gelmesini istemiyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sakın güç, sermaye yalnızca zenginlerin arasında dolaşan bir şey olmasın. Yani sermaye yalnızca zenginlerin arasında dolaşan bir güç olmasın. Böylece Allah Azze ve Celle yani şunu söylemek istiyor bize. Allah bir insanın çok büyük zengin olmasını istemiyor. Bu malın mülkün topluma dağıtılmasını istiyor. Zorbalıkla değil, sistemin o şekilde olmasını istiyor. Zekat alıyor mesela onun içinden. Ve haksız kazanca müsaade etmiyor. Faize haram diyor. Fakirin kanını emilmesine müsaade etmiyor. Dolayısıyla da adam çok aşırı zengin olamıyor. Bugünkü kapitalist toplumlardaki o büyük zenginler hepsi faizle, şunla bunla, Allah'ın haram dediği ama sömürüyle, fakir fukarayı sömürerek, hakkını vermeyerek, ama faiz yoluyla, ama başka bir yolla, Allah'ın haram dediği bir yolla zengin olmuşlardır. Büyük zenginlerin içinden hakkıyla zengin olan, devleti sömürmeden, ihaleleri falan şunu bunu halletmeden, bakanla bilmem müsteşarla görüşerek, belediye başkanıyla bilmem neyle görüşerek işleri hallet, yani işleri hallederek zengin oluyorlar. Yoksa normal insan çalışmasıyla bir düzeye kadar zengin olur, bir yere kadar olur. Bu arada bazen iflas eder, bazen yani zarar eder filan, onun için çok fazla büyümez. Ama faizde hiç zarar yok. Kanını emiyor, emiyor, katlamalı katlamalı gidiyor. Bu büyük zenginler, bu tröstler, bu büyük şirketler, bunlar böyle bu kadar zengin oluyor yani. İşte İslam bunu men ediyor. İslam bunu men edince aslında İslam kapitalizmi de engellemiş oluyor yani. Yani şöyle para kazanmak haramdır deyince devletin arazilerini satmamak lazım deyince o zaman kapitalistlerin işine gelmiyor. Bakın, Batı'da laiklik nasıl ortaya çıkmıştı hatırladınız mı? Hatırlıyor musunuz? Anlatmıştık. Batı'da laikliğin ortaya çıkışı Burjuva'nın kiliseyle çatışması sonucunda ortaya çıktı. Kilise yiyordu o zamana kadar. Kilise yemesin biz yiyelim dediler Burjuva. Yani biz zaten zenginiz ama biz yiyemiyoruz. Biz zenginiz ama bizim borumuz ötmüyor. Böyle olur mu? Dediler. Ve Burjuva kiliseye karşı ve aristokratlara karşı hareket yani Burjuva onlara karşı bir hareket başlattı ve kilisenin etkisini yıktı. Kilisenin etkisini yıkaraktan kendisi sömürebilecek bir düzen meydana getirdi. Yani Batı'da Burjuva kiliseyi yıktı, etkisini yıktı ve kilisenin yerine kendisi sömürmeye başladı. İslam toplumunda ise zaten cami sömürmüyordu. Cami ne zaman faiz almış, faiz vermiş? Böyle bir kurum yok ki İslam'da. Cami, camidir yani, böyle bir müessese değildir yani. Namaz kılarlar insanlar orada, sohbet ederler. Böyle caminin parası, büyük böyle mal varlığı, böyle bir şey söz konusu değildir. Camideki imam caminin parasını faize vermez. Böyle bir şey yoktur yani. O zaman Burjuva'nın önünde cami aslında engel değildi. Yani cami yiyor da Burjuva'ya engel oluyor değildi. Cami engel değil ama İslam engeldi. Nasıl engeldi? İslam diyor ki şu haram. Şöyle kazanç haramdır diyor. Fakirin hakkını vermek zorundasın diyor. Zekat vereceksin diyor. Maaşını vaktinde vereceksin diyor. Ondan sonra böyle mesela ihalelerde yalanlar, dolanlar, rüşvetler bunlar haramdır diyor. O zaman kapitalistin işine gelmiyor. Burjuva'nın işine gelmiyor. Ne yapıyor? Din anlayışını zayıflatması gerekiyor. Din anlayışını zayıflatıyor. Çünkü din önünde engel. Yani Hristiyanlık, daha doğrusu Hristiyanlık değil, kilise, din adamları sınıfı, din adamları sınıfı, Avrupa'da din adamları sınıfı, kilise Burjuva'nın önünde engeldi. Ama nasıl bir engeldi? Bunlar rakiptiler. Yani sen mi yiyeceksin, ben mi yiyeceğim? O yüzden Burjuva kiliseyi yıktı. Kendisi yedi. Milletin malını Burjuva sömürmeye başladı. Daha evvel kilise sömürüyordu, şimdi Burjuva sömürüyor. İslam aleminde böyle bir şey olmadığı için din adamları sınıfı yok ki ona karşı bir Burjuva hareketi olsun. Dine karşı bir Burjuva hareketi oluştu. Din adamları olmayınca dine karşı bir Burjuva hareketi oluştu. Yani İslam aleminde Burjuva'nın dine karşı gelişinin sebebi din, İslam dini onların sömürüsüne, zulmüne izin vermiyordu. Batı'da Burjuva'nın kiliseye karşı oluşu ise kilise onlara haram dediğinden değil, Burjuva'nın kazancını haram dediği için değil. Kilise kendi yemek istiyordu, Burjuva ile çatışıyordu. Demek ki Batı'da kiliseyle Burjuva'nın çatışmasının sebebi başka, bizde burjuva ile dinin karşı karşıya gelmesinin sebebi başka. Burjuvanın dini yok etmeye çalışmasının, ülkeyi laikleştirmek istemesinin sebebi başka olmuştur. Bilmem anlatabildim mi? Yani İslam o haksız kazançlara haram deyince, şu kazanç usullerine, devletin mallarının birilerine verilmesine vesaire, bunlara haram edince İslam, bu burjuvan işine gelmiyor. O zaman burjuva çok büyüyemiyor, çok burjuva olamıyor. Bir yerde durmak zorunda kalıyor. Frenliyor İslam. Bir insanın böyle Vehbi Koç gibi, Sabancı gibi bu kadar zengin olmasını İslam frenliyor. Koyduğu haramlarla frenliyor. O zaman burjuva baktı ki din kendi önünde bir engel. Yani efendiler, aslında laikliğin ilanının bir sebebi de burjuvanın dini kendinin önünde engel görmesi, dini bir takım kazanç usullerini haram kabul etmesi, burjuvanın önünde engel olmasıdır yani. Tabiatıyla zenginler güçlü olduğu için sonuç itibarıyla dediklerini yaptırdılar. Her ülkede dış güçlerin de desteğiyle, o ülkedeki orduların desteğiyle, o ülkelerde meydana getirilen medyanın desteğiyle, tabi bu komplike bir oyun bu. Hepsi beraber çalışıyorlar. Yani Firavun, Haman ve Karun üçlüsü her memlekette vardır. Firavun siyasi otorite, bir taraftan Haman askeri otorite, bir taraftan Karun finans kaynağı, o da ticari otorite, burjuva yani. Kur'an-ı Kerim aslında bunları bize anlatıyor. Bugüne göre siz anlayın diyor. O gün anlatıyor. Her döneme uygun olarak isim değişiyor tabii ama mantık aynı mantık. Bu üçü sac ayağı gibi, bu üçü birbirini destekliyor. Biri olmasa diğer olmaz. Karun Firavun'u ve Haman'ı destekler. Haman Karun'u ve Firavun'u destekler. Yani Karun malıyla siyasi otoriteyi ve askeri otoriteyi ayakta tutuyor. Askeri otorite siyasi otoriteyi ve zengini Karun'u yani ayakta tutuyor. Firavun da her ikisini ayakta tutuyor. Bunların üçü birbirini desteklemezse üçü de gider. Üç sac ayağı, birini kırarsan yıkılır bu. O yüzden bu üçü birbirini korumak zorundadır. İşte din hem Firavun'un önünde engeldir. Çünkü din diyor ki sen dediğin değil, Allah'ın dediği olacak. Firavun önünde engel oluyor din. Diğer taraftan aynı din Karun'un önünde de engel oluyor. Burjuva'nın önünde de engel oluyor. Çünkü burjuva'ya diyor ki şu kazanç usulleri haramdır diyor. Burjuva ise her türlü kazancın helal olmasını istiyor. Din koyduğu kurallarıyla, niye İslam şeriatına karşıdırlar? Çünkü İslam şeriatı onların işine gelmiyor. Çünkü onlar istediği gibi yemek, içmek, çalmak, çırpmak istiyor. Allah'ın kanunları bunlara müsaade etmiyor. Çünkü Allah herkesin Allah'ı. Ama onlar öyle bir düzen kurmak istiyor ki tek kendi düzenleri olsun. Allah ise herkese göre bir düzen kuruyor. Allah'ın dini Firavun'a da engel oluyor. Allah'ın dediği olacak diyor. Senin dediğin değil diyor. Karnına da engel oluyor. Şunlar şunlar şunları kazanman haramdır. Bu yollarla para kazanamazsın diyor. Hamana da engel oluyor. Diyor ki sen yeryüzünde Allah'ın dediği şekilde davranmalısın. İnsanlara kulluk yapmamalısın ve insanları kendine kul köle etmemelisin. Din bu aslında her üçünü de saf dışı etmek için gelmiş zaten. O yüzden bu üçü de dine düşmandırlar. Çünkü din zaten bu üçünü yıkmak için gelmiştir. Din öğüt vermek için gelmemiştir. Din yeryüzüne inkılaplar yapmak için gelmiştir. Peygamberler bir inkılap lideridir aynı zamanda. İşte buna karşı bu üç birleşirler. Bakın şöyle bir mesela. Mesela Türkiye'ye bakalım. Türkiye'nin bugüne kadar siyasi otoritesi, askeri otoritesi ve patronları, burjuvası hepsi beraber değiller miydi? Şu anda hükümet biraz farklı bir takım şeyler yapıyor. Siyasi otoriteyi biraz kaybettiler. Yani darbe girişim, bakın bundan dolayı. Neden darbe girişim yapmak istiyor? Çünkü üç tane saç ayağı, birisi gitti. Yıkılacak bu. Bunu görüyorlar yani. Üçü de olması gerekiyor yani ayakta durması için. Bu gidecek yani, bunu görüyorlar. O yüzden o siyasi otoriteyi götürelim. Ayak sağlamı alalım, o ayağı sağlamı alalım. Yani masanın bir ayağı yok. Üç ayaklı bir masa düşünün. Biri olmasa bu düşer. Ve üzerinde porselen tabaklar, gümüş tabaklar, altınlar, elmaslar var onun o masanın üzerinde. Böyle hep onlar beraber yiyorlar onu. Dolmalar, sarmalar var onun üzerinde. İşte köfteler var, kebaplar var onun üzerinde. Antep baklavası var onun üzerinde. Beraber yiyorlar, bu düşecek. Bu masa yıkılacak yere, onun korkusu. Hemen darbe yapalım diye planlar yapmaya başlıyorlar.